bir Müslümanda bulunması gereken hususlar. Ahlak-ı Hamide. Tevazu. Bir Müslüman daima mütevazı olacak. Hiçliğini düşünecek, abd-i aciz olduğunu idrak edecek, ibadullahı asla istihkar etmeyecek, kimseyi hor görmeyecek. Hak dostları ben demekten ve nefsin fahrından kaçınmışlardır. Bahaeddin Nakşibend Hazretleri de hiçlik halinde şöyle der: Âlem yahşi ben yaman, âlem buğday ben saman. Hiçlik ve mahviyet. Allah katında değerli olmak ve yükselmek ancak hiçlik ve tevazu ile olur. Kılıç, boynu olan kişinin boynunu keser. Gölgesi ise yerlere serilmiştir. Boynu ve bedeni olmadığı için onun yaralanması ve kesilmesi de yoktur. Mesnevi. Beka ancak fenaya ermekle hasıl olur. Bir takım kötü kişilerin elinden kurtulmak için Hızır Aleyhisselam gemiyi deldi, sakatladı. Madem ki kırık olan, dökülen, perişan olan kurtuluyor, sen de acziyete bürün. Zira bu dünyaya arz-ı endam için değil, arz-ı hal için geldin. Unutma ki kurtuluş ve selamet mahviyettedir. Hadi, sen de benlikten, varlıktan kurtul, mahviyet içinde yaşa ve hakka vasıl ol. Mesnevi. Ne güzel düstur, sen çıkınca aradan, kalır seni yaradan. Enaniyetten kurtuluş. Hak dostlarının hayatlarında benlik duygusunun bertaraf edilmesinin sayısız misali vardır. Bahaeddin Nakşibend, Kaddesallahu Sırruh Hazretleri de intisabının ilk yıllarında gurur ve kibrin zıddı olan hiçlik haline ulaşmak için Üstadı Emir Külal Hazretlerinin işaretiyle yıllarca yaralı hayvanlara, yıllarca hasta ve muzdarip insanlara hizmet etmiş, yıllarca da insanların geçeceği yolları temizleyerek senelerce kabına varılmaz bir hizmet hayatı yaşamıştır. Kendisi de maneviyat yolunda kat ettiği merhalelere ancak hiçliği talim ettiren bu hizmetler sayesinde eriştiğini ifade etmiştir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri manevi yola intisabının başında Bursa kadısıydı. İlmin ve makamın debdebesi içindeydi. Kapısına vardığı Üftade Hazretleri makamının verdiği şöhret ve enaniyetten temizlemek için onu sırmalı kaftanıyla çarşılarda ciğer satmakla vazifelendirdi. Ona dergahın helalarını temizlettirdi. Eğer Kadı Mahmud, ben çok yüksek bir ilim adamıyım, büyük bir makam sahibiyim, bu hizmetlere tenezzül etmem deseydi, enaniyetin kurbanı olsaydı, Aziz Mahmud Hüdayi olamazdı. Bu sebeple o, benliği geride bıraktı, hiçliği idrak etti ve manen çok ulvi mertebelere yükseldi. Cihana hükmeden padişahlara yön verdi. Genç yaşta ulaştığı ilmi derecesiyle Güneşler Güneşi namıyla anılan Halid-i Bağdadi manevi bir işaretle yöneldiği ve bir senelik uzun bir seyahat ile ulaştığı Delhi'de Üstadı Abdullah Dehlevi Hazretleri, Hazreti Halid ile hiç alakadar olmadan ona gururu ayaklar altına aldıracak hizmetler yaptırdı. O da nefsinin itirazlarını aldırmadan aylarca hizmete devam etti. Benliğini hizmetle eritti. İmtihanı aşınca üstadı onu manevi eğitime aldı ve 6 ayın sonunda memleketine irşada gönderirken şehrin dışına kadar yaya olarak uğurladı. Bizim Yunus. Yunus Emre Hazretleri Tapduk dergahına samimiyetle mürid oldu. O kapıda senelerce dergaha odun getirme vazifesini deruhte etti. Hiç yüksünmeden yaptığı bu hizmette bu dergaha odunun dahi eğrisi giremez inceliği içerisinde kalem gibi odunlar getirdi. Yunus Emre bir anlık gafletle bir gün dergahı terk etti. Sonra bin pişman olarak tekrar o kapıya geldi ve başını Tapduk Emre Hazretleri'nin eşiğine koydu. Eşik imtihanından geçince üstadının "Bizim Yunus" diyerek hüsnü kabul göstermesiyle yeniden manevi yolculuğuna dönebildi. Sonunda benlikten tamamen kurtulan gönlü mana ummanı oldu. Dili çözüldü. O gönülden dökülen hakikat incileri 7 asırdır hidayet nurları saçmakta. Onlar da benlikten kurtulma imtihanında zorlandılar. Fakat Allah'ın izniyle nefsin üstesinden geldiler. Yenilselerdi, ulaştıkları marifetullah seviyesine ulaşamayıp tarihin akışı içinde yok olacaklardı. Alkışlara aldanma. Sultan Selim Han, tarih felsefesinin çözemediği bir dirayetle Sina Çölü'nü geçti. Mısır'ı fethetti, 2 sene süren zaferlerle dolu bu seferden dönüşte Üsküdar'a, Çamlıca Tepesi'ne geldi, kumandanlarına şöyle dedi. Siz İstanbul'a girin. Ben hava kararsın, sokaklar boşalsın, ondan sonra şehre gireyim. Fanilerin alkışları nefsaniyetimi tahrik ederek beni perişan etmesin, yere sermesin. Dilinde şu mısralar vardı. Padişahı alem olmak bir kuru kavga imiş, bir veliye bende olmak cümleden âlâ imiş. Bu Cihangir gönül sultanı vefat ederken yakın nedimi Hasan Can kendisine dedi ki, "Padişahım, Allah ile beraber olmak vaktidir." Yavuz'un cevabı şöyle oldu. "Hasan, bizi şimdiye kadar kiminle beraber bilirdin? Sen bana bir Yasin-i Şerif oku." Ardından kelime-i şehadet ile son nefesini verdi. İşte riyadan uzak sefer ve zaferlerin bereketli meyvesi. Bize yakışan. Fani alkışların sarhoşu olmama şuurunun bir başka misali de muhteşem Süleyman'dır. Barbaros Hayrettin Paşa, Preveze Deniz Savaşı'nda müthiş bir zafer kazanmış, düşman kadırgalarını önüne katarak muhteşem donanmasıyla İstanbul önlerine gelmişti. O esnada Kanuni Sultan Süleyman Han ve vezirleri de bu ihtişamlı manzarayı saray burnundan seyretmekteydiler. Paşalardan biri heyecanla, "Sultanım, dünya, dünya olalı böyle bir manzarayı acaba kaç kere seyretti? Sizler ne kadar fahretseniz, övünseniz azdır," dedi. Kanuni'nin cevabı şöyle oldu. "Paşa, bize fahretmek mi yoksa bu muzafferiyetleri bahşeden Yüce Rabbimize hamd ile şükretmek mi düşer?" Ulu Hakan zaferi kendisine izafe etmekten korktu ve çekindi. Nail olduğu muvaffakiyetlerin Cenab-ı Hakk'ın lütfu olduğunu ikrar etti. İşte asıl sultanlık. Necip Fazıl, hak dostlarının hiçlik halini şu mısralarla anlatır. "O erler ki gönül fezasındalar, toprakta sürünme ezasındalar. Yıldızları tesbih tesbih çeker de namazda arka saf hizasındalar." Yani hak dostları gönülleri itibariyle müthiş bir aşk ile ilk safta ne ulvi mesafeler alırken, nefisleri itibariyle ise daima en arka safın hiçliği içinde yaşarlar. Kibri söndüren gönül ateşi. Kibir bir ateştir. Hadis-i şerifte buyrulur, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. Demek ki mahşer yerine varılmadan bertaraf edilmemiş kibir ancak cehennemde temizlenmektedir. Mevlana Hazretleri buyurur, "Ey doğruluktan sapmış kişi, büyüklük taslamak, kibre, gurura ve ucuba kapılmak, odunun üzerine ateş koymak gibidir. Böyle bir ateş üzerine sen nasıl gidiyor da kendini ateşe atıyorsun? Mesnevi. Kalbin muhabbet ateşiyle tevazu ve mahviyeti tahsil etmesi, iç dünyada kibir ateşini söndürür. Bir başka ifadeyle gönül ateşi, nefis ve enaniyet ateşini bertaraf eder. Ben kral değilim. Mekke'nin fethi günü, bir Mekkeli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına titreyerek yaklaştı. Çünkü muzaffer bir kumandanın huzuruna geldiği için büyük bir heyecan duyuyordu. Ya Resulallah, bana İslam'ı telkin buyurunuz. Derken adeta dişleri birbirine vuruyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemşehrisine sükunet telkin etmek için kendini şu mütevazı ifadelerle takdim etti. Sakin ol kardeşim. Ben bir kral veya hükümdar değilim. Muhtereme validelerini kastederek, Kureyş'ten güneşte kurutulmuş et yiyen senin eski komşunun yetimiyim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman övünmezlerdi. Ancak Huneyn'de olduğu gibi kendine ait sıfatları dile getirme zarureti olunca Allah'ın kendi üzerindeki nimetlerini sayar ve la fahre, övünmek yok diyerek büyük bir tevazuğa bürünürlerdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu an bir hizmet olarak komşusu olan yetim kızların keçilerini sağardı. Halife olduktan sonra da halini değiştirmedi. Bu hizmeti terk etmedi. Zıllı ilahiyi bir gör. Yabancı elçiler ziyarete geldiklerinde Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halife olduğunu kisvesinden anlayamayınca şaşırıp kalırlardı. Hazreti Mevlana bu hadiseyi şöyle anlatır. Rum elçisi Medine-i Münevvere'ye siyasi bir görüşme için gelir. Halife Hazreti Ömer'in sarayını sorar. Sorduğu kimseler ona, halifenin adı emir ve halife olarak bütün cihana yayılmışsa da onun dünyaya ait bir köşkü yoktur. Parlak bir gönül sarayı vardır. Kendisinin dünyaya ait yalnız fakirlerin ve gariplerin barındığı gibi bir kulübesi vardır. Fakat sen gözündeki hastalıkla onun manevi ve ruhani sarayını göremezsin, derler. Bu sözler üzerine Rum elçisinin merak ve hayreti artar. Yükünü, atını, hediyelerini başı boş bırakır, Hazreti Ömer'i aramaya koyulur. Her tarafta halifeyi sorar. Hayretle kendi kendine, demek dünyada böyle bir hükümdar var ki, aynı ruh gibi, etrafın nazarlarından gizli kalabiliyor, diye mırıldanır. Halifeye ram olmak için onu aramaya devam eder. Bir Arap kadın, İşte senin aradığın halife şu hurma ağacının altındadır. Herkes yatakta, döşekte yatarken o bunların zıddına kumların üzerindedir. Git de hurma ağacının gölgesinde yatan zilli ilahiyi, Hakk'ın gölgesini gör, der. Uyumakta olan Hazreti Ömer'den elçiye heybet ve ruhuna hoş bir hal gelir. Elçi, muhabbet ve heybet birbirinin zıttı iki haslet olduğu halde bu tezadın kendi ruhunda nasıl olup da birleşebildiğine hayret eder. Kendi kendine, ben imparatorlar görmüş ve onların nezdinde takdir toplamış bir kimseyim. Onlarda hiçbir heybet görmediğim halde bu kişinin heybet ve muhabbeti aklımı başımdan aldı, der. Bu halife silahsız, müdafaasız yerde yatıyor ve uyuyor. Bense karşısında bütün bedenimle titriyorum. Bu hal neyin nesidir? Demek ki bu heybet Hak'tandır. Şu aba giyen kimseden değildir, der. Rum elçisi böyle ruhi ihtilaçlar yaşarken Hazreti Ömer uykudan uyanır. Rum elçisi Hazreti Ömer'e tazim ile selam verir. Halife selama mukabele eder. Ondan sonra yüreği yerinden oynamış elçiyi can sarayına alır. virane gönlünü tamir eder. Ona derin ve esrarlı sözler söyler. Elçi hal ve makam müşahede eder. Hazreti Ömer'e ayar, yabancı suretinde gelen elçi yar olur. Bu sohbetin neşvesiyle kendinden geçer. Hatırında ne elçilik kalır ne de bir haber verip almak. Ondaki bu hali sezen Hazreti Ömer radıyallahu anh da ayrı bir vecd ile sohbetine devam eder. Nihayet elçinin gönlünde iman güneşi parıldar ve halifenin huzurunda kelime-i şehadet getirerek saadet kervanına katılır. Bir gün kaçan develeri yakalamaya koşan halifeye, "Bu işi bir köleye emretsen," dediler. O ise, "Benden iyi köle mi var?" diye cevap verdi. Kumandanken Neferli'ye. Halid bin Velid radıyallahu anh İslam ordularının kumandanıydı ve Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla zaferden zafere koşuyordu. Ancak halk arasında "başımızda Halid olduğu için kazanıyoruz" şeklinde yanlış bir telakki meydana geldi. Bu düşünceyi çok mahzurlu bulan Halife Hazreti Ömer bir mektupla kumandanlığa Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh'ı getirdi ve Hazreti Halid'i onun yardımcısı yaptı. Halid bin Velid radıyallahu anh mektubu alınca "hiçbir menfi hisse kapılmaksızın başım gözüm üzerine" dedi ve Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh'ın kumandasında hizmete devam etti. Ashabtan Hazreti Selman radıyallahu anh Medain şehrinde valiydi. Halktan biri onu hamal zannedip "şu yükü yüklen" dedi. O da sırtını alıp istediği yere kadar taşıdı. Etraftan görenler ikaz edip "o şehrimizin valisidir" deyince adam mahcup olup yükü indirmek istedi. Lakin Hazreti Selman radıyallahu anh istenen yere kadar vazifeyi tamamladı. Başka bir gün Selman-ı Farisi radıyallahu anh'a iki kişi selam vererek "sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabisi misin?" diye sormuşlardı. O da mahfiyetle "bilmiyorum" dedi. Gelenler acaba yanlış birine mi geldik diye tereddüt ettiler. Selman radıyallahu anh sözlerindeki sırrı şöyle açıkladı. "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Onun meclisinde bulundum. Ancak Allah Resulü'nün asıl sahabisi onunla birlikte cennete girebilen kişidir." Merhamet ve cömertlik. Merhamet, sende olanı mahrum olanla paylaşmaktır. Merhamet ve şefkat, imanımızın meyvesidir. Bir mümin rahmet insanı olacak. Kardeşlik hissiyatıyla mesuliyet hissedecek, fedakar olacak. Mülk kimindir? Mülk Allah'ındır. Kulların eline muvakkat ömürleri içinde mal ve mülk emanet olarak verilir. Bu emanet edilişin sebebi de kulun o emanet üzerinde nasıl tasarruf edeceğinin imtihanıdır. Bir nimete nail olduğumuz zaman daima şunu düşünmeliyiz. Allah bu nimeti bana niçin verdi? Demek ki bana bunu bir malzeme olarak verdi. Fakirleri, yoksulları, mahrumları ve yetimleri bana zimmetledi. Ben onların mesulüyüm. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki, ihtiyaç fazlasını. El-Bakara 119. Cömertlik nedir? Cömertlik, imanın meyvesidir. Cennetten uzanan bir daldır. İman tohumu, ekildiği kalpte merhamet meyvesini verir. Merhametin en mühim tezahürü de başkalarının mahrumiyetini telafi için bütün imkanlarıyla muhtaçların yardımına koşmaktır. Yani Allah'ın ihsan ettiği nimetleri ondan mahrum olanlara infak etmektir. Bütün mahlukat bize emanet. Kapımızdaki kedimizden, köpeğimizden mesulüz. Hatta Fudayl bin İyaz Hazretleri der ki, şayet bir kul iyilik ve ihsanların her şeklini yapsa da sahip olduğu tavuğu ihmal etse, muhsinlerden yazılmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün, nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, birbirinize merhamet etmediğiniz müddetçe cennete giremezsiniz, buyurmuşlardı. Ashab-ı kiram, ya Resulallah, hepimiz merhametliyiz, dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle izah etti. Benim kastettiğim merhamet, sizin anladığınız şekilde yalnızca birbirinize olan merhamet değildir. Bilakis, bütün mahlukata şamil olan merhamettir. Evet, bütün mahlukata şamil merhamet. Sadaka eksiltmez. Hazreti Mevlana buyurur, İnfak ile yoksullara ihsanda bulunmakla bereket artar, gelir çoğalır. Bu sebepledir ki Kurtuluş ve Saadet Sultanı Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ey zenginler, ey himmet sahibi olanlar, biliniz ki cömertlik kârdır, kazançtır diye buyurmuştur. Zira hadis-i şerifte buyurulur, sadaka malı asla eksiltmez. Kandil olursun. Merhamet ve cömertliğe ulaşabilmek için egoizmin, bencilliğin bertaraf edilmesi zaruridir. Hazreti Mevlana anlatır. Gönül bahçesine girersen hoş kokular elde edersin. Göklere kanat açarsın da melekler gibi ay yüzlü olur, nurlar saçarsın. Aşk seni kandildeki yağ gibi yaksa, yandırsa ne mutlu sana. O yanışla etrafındakilere yararlı olursun, karanlıkları aydınlatırsın. Sen her eve pencere olursun. Yani hak yoluna düşmüş kişilerin gönüllerine senden nur doğar. Her bağ seninle gül bahçesine döner, senlikten, benlikten kurtulur. Kendi varlığını yok edersen, sen benimle olmaksızın ben olursun. Gerçek aydınlığa kavuştuğun için aydınlık istemezsin. Kendinle hiç ilgilenmezsin. Padişah gibi fakirleri, kimsesizleri yedirip içirirsin. Yani mana yoksullarını nurunla aydınlatırsın. Etrafa manevi nurlar saçtığın halde kendin ay gibi bulutlar arkasına gizlenirsin. Karanlıklar ararsın. Hiçliği yaşarsın. Mütevazı olursun. Can istemezsin, can bağışlarsın, her derde derman olursun. Sen kendinden geçtiğin için kendi yarana merhem aramazsın da başkalarının yaralarına merhem olursun. Hazreti Mevlana'nın tarif ettiği bu seviyenin en zirve temsili Resulullah Efendimizin hayatında temaşa edilir. Fahri Kainat Efendimizin hane-i saadetlerine ganimetler ve hediyeler gelirdi. O mübarek hanelerde ise 3 gün üst üste buğday ekmeği piştiği ve ondan yenip doyulduğu görülmezdi. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz açları doyurmakla doyuyordu. Muhtaçlara ikram etmek ona açlığını unutturuyordu.